Ayrım 5, sayfa 32. Şairlerin kaleme almış oldukları şiirlerinde öncelikle cinsler arasındaki aşkı ve sevgiyi dile getirdiklerini hepimiz biliriz. Bu genellikle ister trajik, ister komik, ister romantik, ister klasik, ister Hint, isterse Avrupa edebiyatına ait olsun, her dramatik eserin temel fikridir. Özellikle Avrupa'da, yüzyıllardır her medeni ülkede toprağın meyveleri kadar düzenli bir biçimde, her yıl üretilmekte olan bir yığın roman ve öyküyü de buna dahil edecek olursak, bu hemen hemen aynı derecede hem link hem epik şiirin malzemesinin büyük bir bölümünü oluşturur. Bütün bu eserler, söz konusu tutkunun kesin olarak çok taraflı, kısa veya uzun betimlemelerinden başka bir şey değildir. Ayrıca Romeo ve Juliet, Werther gibi aşkın en başarılı anlatılarını ölümsüz bir üne kavuşturmuştur. Rochefoucauld, üzerine sürekli olarak konuştuğumuz ama asla gözümüzle görmediğimiz bir şey olduğu için aşkın bir hayaletle karşılaştırabileceğini söyler. Bir denemesinde aşkın gerçekliğini ve doğallığını tartışır ve reddeder. Fakat her ikisi de hatalıdır. Eğer iddia edildiği gibi insan doğasına yabancı ve aykırı olmuş ve başka bir deyişle hayali bir kuruntudan başka bir şey olmamış olsaydı, gelmiş geçmiş bütün şairler tarafından böylesine ateşli ve tutkulu bir şekilde anlatılmaz ya da insanlık tarafından hiç eksilmeyen bir ilgiyle kabul görmezdi. Nitekim sanatsal yönden güzel olan herhangi bir şey asılsız, hakikatsiz olamaz. Güzel olan yalnızca gerçektir. Sadece odur sevilmeye değer olan. Günlük yaşamındaki olmasa bile tecrübe göstermektedir ki, kural olarak kuvvetli ama yine de dizginlenebilir bir eğilim olarak başlayan şey, belli koşullar altında ateşi sair her şeyinkini gölgede bırakabilecek bir tutkuya dönüşebilir. O zaman bu inanılmaz bir güç ve sebatla her türlü mülahazayı göz ardı edebilir, her türlü engelin üstesinden gelebilir. Bu tutkuyu doyurmak için bir insan hiç tereddüt etmeksizin yaşamını tehlikeye atar, haddizatında aşkı mutlak manada reddedilirse, pazarlığa pay olarak yaşamını sürmekten çekinmez. Werther ve Jacopo, Ortislere sadece romanlarda rastlanmaz. Avrupa her yıl bunlara benzer en azından yarım düzine insan yaratmaktadır. Kimsenin bilmediği ölümle ölüp gittiler. Çünkü bunların çektikleri acı ve keder, kendisine resmi kayıtların yazarları ya da gazete muhabirlerinin dışında başka bir kalem ve kayıt bulamaz. Aslında İngiliz ve Fransız gazetelerinin polis muhabirlerinin okuyucuları benim söylediklerimi kesin bir şekilde doğrulayacaklardır. Aşkın akıl hastanelerine düşürdüğü insan sayısı bunlardan daha az değildir. Maddi şartların birleşmeleri için uygun olmaması nedeniyle öyle veya böyle birlikte intihar eden sevgililerin dramına her yıl rastlanır. Tam yeri gelmişken birbirlerinin sevgisinden emin olan ve en büyük mutluluğu bu aşkın yaşanmasında bulacaklarını uman böyle insanların nasıl olup da bu aşırı yollara sapmaktan geri durmadıklarını ve bu uğurda her türlü zulme ve eziyete katlanmak yerine tasavvur edebilecekleri diğer her türlü mutluluktan daha büyük olan bir mutluluğu yaşamlarıyla birlikte feda etmeyi tercih ettiklerini bir türlü anlayamam. Aşkın daha az şiddetli hallerini ve evrelerini günlük hayatta hepimiz her gün görüyoruz. Ve eğer çok yaşlı değilsek hemen hepimiz yüreğimizde duyuyoruz. Bugüne kadar aşk hakkında söylenmiş olanların zihnimizde canlandırdıklarından sonra kimse onun gerçekliğinden ve arz ettiği önemden kuşku duyamaz. Dolayısıyla her zaman şairlere mevzu olmuş olan bu konu üzerine bir filozofun bir kez daha neden yazdığına şaşırırız. Bence bunun yerine insan yaşamında her zaman böylesine önemli bir yer tutan aşkın bu zamana kadar bütün filozoflar tarafından nadiren ele alınıp değerlendirildiğine ve hala onlar için ele alınıp işlenilecek malzeme olarak durduğuna hayret etmek gerekir. Platon bu konuyla özellikle Symposion de Phaedros'ta herkesten daha fazla uğraşmıştır. Ne var ki onun bu konuda söyledikleri mitos, masal ve komedinin alanına girer ve büyük bölümü itibarıyla ancak antik Yunanlıların genç erkeklere duydukları aşk için geçerlidir. Rousseau'nun ileri sürdüğü birkaç düşünce ne doğru ne de tatmin edicidir. Kant'ın bir denemesinin 3. bölümünde yaptığı açıklamalar hayli yüzeysel kalmaktadır. Söyledikleri onu bu konunun özünü anlamadığını, sorunun can alıcı noktasını yakalayamadığını göstermektedir. Ayrıca yer yer yanlıştır da. Son olarak, Platner'in antropolojisinde bu konuyu ele alış tarzı hemen herkes tarafından sıkıcı ve yüzeysel bulunacaktır. Bir diğer taraftan okuyucuyu eğlendirmek için Spinoza'nın tanımlaması son derece naif olması nedeniyle burada anılmaya değer. Aşk, bir dış etkinin tetiklemesiyle ortaya çıkan iç ürpermedir. Dolayısıyla kendilerinden yararlanacağım ya da yazdıklarına karşı çıkıp çürüteceğim seleflerim yok. Bu konu kendisini bana nesne olarak zorla kabul ettirdi ve kendiliğinden dünya hakkındaki fikir ve tasarruflarımdan koparılamaz hale geldi. Ayrıca halihazırda bu tutkunun kıskacında, kölesi durumunda olan ve canlı hissiyatlarını, ateşli duygularını en yüce suretlerle ifade etmeye çalışan kimselerden ne en küçük bir takdir, tasvip beklemiyorum. Benim görüşüm temeli itibarıyla metafizik, hatta aşkın, parantez, transcendental olsa bile onları aşırı derecede fiziki, maddi görünecektir. Bu arada yeri gelmişken, bütün türkülerle, şarkılarla yüceltip ülküleştirdikleri yaratığın, eğer 18 yıl önce doğmuş olsaydı, kendileri tarafından neredeyse tamamen göz ardı edileceğini bunların nazarı dikkatlerine sunarım. Ancak her ne kadar yüksek ve ulvi görünürse görünsün, her türlü aşkın kaynağı cinsel güdüdür. Aslında aşk dediğimiz şey sadece daha belirli, daha özelleşmiş ve belki de kelimenin dar anlamında daha ferdileşmiş biçimiyle mutlak manada bu içgüdüdür. Eğer bunu aklımızdan çıkarmayıp bütün evreleri ve seviyeleri itibarıyla aşkın, sadece dramalarda ve romanlarda değil, fakat aynı zamanda hayat sevgisinin hemen yanı başında, kendisini bütün dürtülerin en güçlüsü ve en etkini olarak gösterdiği, gerçek dünyada da oynadığı önemli rolü göz önünde tutmalıyız. Eğer bunu yaparsak, eğer onun sürekli gençlerin kabiliyet ve düşüncelerinin yarısını işgal ettiğini ve neredeyse her insani çabanın nihai hedefi olduğunu, en önemli işlere aksi etki yaptığını, en ciddi uğraşları saat başı yoklayıp rahatsız ettiğini, zaman zaman en büyük kafaları bile yoldan çıkarıp çılgına çevirdiğini, devlet adamlarının önemli işlerini ya da bilim insanlarının araştırmalarını sekteye uğratmaktan çekinmediğini, aşk mektuplarını ve saç lülelerini bakanların evrak çantalarına ve filozofların müsveddelerinin arasına bırakmayı becerdiğini, bir o kadar da en karmaşık ve uğursuz işleri tertipleyip düzenlemeyi, en değerli bağlılıkları çözmeyi, en güçlü bağları koparmayı bildiğini, yaşamın, sağlığın, servetin, makamın, mutluluğun zaman zaman onun uğruna feda edildiğini, başka zamanlarda kendi haline olan dürüst bir adamı, kalleş, bu zamana kadar sadık olan birisini hain yaptığını ve topyekun amacı önüne çıkan her şeyi yıkmak, karıştırmak ve altüst etmek olan hasım bir iblis olarak göründüğünü düşünecek olursak, evet, eğer bütün bunlar düşünülecek olursa şu soruları soran birinin yeterli sebepleri olacaktır. Bütün bu gürültü neyin nesi? Bunca koşturma, bunca yaygara, bunca hengame, bunca tasa, keder, sefalet ne için? Her Hans'ın Grete'sini bulmasından başka nedir ki bu? Neden böylesine önemsiz bir oyun bu kadar önemli bir yer tutsun ve insanlığın yolunda giden yaşamında huzursuzluk ve keşmekeş oluştursun? Fakat tuttuğu yolu bırakmayan azimkar araştırmacıya hakikatin ruhu yavaş yavaş açar cevabı. Uğraşılan şey öyle önemsiz bir şey değildir. Aşkın önemi ardında yılmadan yorulmadan sebat ederken gösterilen ciddiyet ve gayretle mutlak manada mütenasiptir. Her türlü aşk ilişkisi ister trajik ister komik bir mahiyete sahip olsun gerçekten insan yaşamındaki diğer bütün hedeflerden daha önemlidir ve peşinde koşulurken gösterilen esaslı ciddiyeti tamamen hak eder. Doğrusunu söylemek gerekirse aşkın hedef olarak belirlediği şey gelecek neslin oluşturulmasından daha az bir şey değildir. Rolümüz bitip de dışarı çıktığımızda sahneye girecek olan dramatis personae'nin hem varlıkları hem de doğaları işte bu önemsiz aşk ilişkisi tarafından belirlenir. Gelecek insanların varlığı, existentiası, genel olarak nasıl ki bizim cinsiyet içgüdümüz tarafından koşullanıyorsa, bu aynı insanların doğası, essentiası da bireyin tatmini için yaptığı seçimle, bir başka söyleyişle aşk tarafından belirlenir ve böylelikle her bakımdan geri döndürülemez biçimde saptanır. Burada ele alınan konu sorunun anahtarıdır. Bunu tatbik ederek en geçici hoşlanmadan en ateşli tutkuya kadar aşkın çeşitli derecelerini tahlil edersek onu daha eksiksiz biçimde anlarız. İşte o zaman bu farklılığın, seçimin bireyselleşme derecesinden kaynaklandığını görürüz. Bir bütün olarak alındığında, şimdiki neslin aşk ilişkilerinin tümü buna uygun olarak insanlık için, içinden gelecek nesillerin çıkacağı gelecek nesillerin oluşumu üzerine düşünmektir. Aşk böylesine yüksek bir öneme sahip bir konudur. Çünkü onun diğer her konuda rastladığımız gibi mevcut bireyin rahatıyla yahut ıstırabıyla hiçbir alakası yoktur. O gelecekte insan soyunun varoluşunu ve özel doğasını güvence altına almalıdır. İşte bu sebepten ötürüdür ki bireyin iradesi daha yüksek bir boyutta türün iradesi olarak ortaya çıkar. Aşk ilişkilerine dokunaklı ve ulvi anlamını veren ve yüksek coşkularını ve sıkıntılarını yüzyıllardır şairlerin bıkıp usanmadan çeşitli biçim ve tarzlarda dile getirmeye çalıştıkları heyecanları yücelten de budur. Hiçbir konu yoktur ki aşkın uyandırdığı ilgiyi uyandırmış olsun. Çünkü türün rahatının ve ıstırabının tasası onun üzerindedir. Ve sadece bireyin mutluluğunu ilgilendiren sair her şey ile onun bağıntısı cisimle yüzeyin ilişkisi kadardır ancak. İçinde aşk motifi bulunmayan bir dramı ilginç hale getirmek işte bunun için bu kadar güçtür. Diğer taraftan bu konu her ne kadar sürekli kullanılıyorsa da asla bitirilemez. Belli bir birey üzerine yoğunlaşmaksızın kendisini genel olarak bireyin bilincinde cinsiyet güdüsü olarak duyuran şey gayet açık bir biçimde kendi başına diğer somut fenomenlerden ayrı olarak yaşama iradesidir. Diğer taraftan, belli bir bireye yönelmiş cinsiyet güdüsü olarak görünen şey, kendi başına muayyen biçimde belirlenmiş bir birey olarak yaşama iradesidir. Her ne kadar kendi başına öznel bir gereklilikten ibaret olsa da, bu durumda cinsiyet güdüsü yüzüne gayet zekice nesnel hayranlık maskesini geçirir ve böylelikle bilincimizi yanıltır. Doğa, amaçlarını gerçekleştirmek için bu tür hilelere ihtiyaç duyar. Aşık olan her insanın amacı, hayranlığı ne kadar nesnel, ne kadar yüce olarak görünürse görünsün, belli bir doğaya sahip bir varlığı dünyaya getirmektir. Bunun bu şekilde gerçekleştiği, gerekli olanın karşılıklı aşkla değil, sahiplenme, yani maddi fiziki zevk olmasıyla doğrulanır. Sahiplenme olmaksızın, aşkının karşılık gördüğünü bilmek bir insan için teselli değildir. Aslında kendisini böyle bir durumda bulması üzerine birçok insan canına kıymıştır. Diğer taraftan, diyelim ki bir insan aşk ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. Eğer o aşık aşkına karşılık göremiyorsa, o zaman sevdiğine sahip olmak onu avutur. Zoraki evlilikler ve baştan çıkarma vakaları bunu teyit eder. Çünkü aşkı karşılık görmeyen bir insan çoğu kez bir kadına, onun, o kadın kendini sevmiyorsa bile beğenisini ve takdirini kazanabilmek için güzel ve çekici hediyeler sunmada yahut başka fedakarlıklarda bulunmada teselli bulur. Bütün aşk serüveninin gerçek amacı, her ne kadar söz konusu kişiler bunun farkında olmasa da, belli bir varlığın dünyaya getirilebilmesidir. Ve bu neticenin elde edilmesinin yolu ve keyfiyeti ikinci planda kalan bir konudur. Bu konuda yüce duygulara, aşırı duyarlılığa sahip olanlar, özellikle halen bu tutkunluk kıskacında olanlar, benim ileri sürdüğüm iddianın kaba gerçekliğini ne kadar çürütmeye yeltenirlerse yeltensinler, bunun bir ehemmiyeti yoktur. Yanlış yoldadırlar. Zira gelecek neslin ferdiyetlerini belirli biçimde belirleme hedefi, taşkın duyguları ve sabun köpüğü kadar ömürsüz aşkınlığıyla diğerinden çok daha yüksek ve çok daha soylu bir hedef değil midir? Bütün dünyevi hedefler arasında bulunan hem daha önemli hem daha büyük bir hedef var mıdır? Tutkulu aşkın koparılmaz bir parçası olan kökleri derinlerdeki hissiyatın ortaya çıkışındaki ciddiyet ve alanı içerisine giren nice ehemmiyetsiz şeylere atfettiği önem sadece böyle bir hedefle anlaşılır hale gelir. Ancak bu hedefi gerçek bir hedef olarak gördüğümüz sürece sevdiğimiz hedefe erişmek için karşılaşılan güçlükler, katlanılan sonsuz acı ve kederler konusuna uygun düşer görünür. Çünkü bütün bu mücadele ve sıkıntılar aracılığıyla kendisini hayata zorlayan bütün ferdi belirlenimi içerisinde gelecek nesildir. Aslında gelecek neslin kendisi adına aşk dediğimiz cinsellik dürtüsünün tatmini için dikkatli, özenli, belirli ve keyfi gibi görünen seçimde zaten kıpırdanmaktadır. İki sevgilinin yek diğerine giderek artan muhabbeti gerçekte ileride ebeveynleri olacakları, bu yeni varlığın yaşama iradesidir. Arzu dolu bakışların buluşmasında yeni bir varlığın hayat kıvılcımı tutuşur, kendisini geleceğin iyi ve uyumlu bir şekilde teşekkür etmiş ferdiyeti olarak duyurur. Sevgililer, gerçek bir birleşme ve yeni bir varlığı vücuda getirme için yanıp tutuşurlar. Yaşamlarını kalanını bu şekilde yaşamayı arzu ederler ve bu arzu her ikisinden tevarüz edilmiş niteliklerin ama tek bir varlık da toplanmış ve birleşmiş olarak yok olmaktan kurtulacağı doğacak çocuklarına tahakkuk eder. Buna karşılık, eğer bir erkek ve kadın karşılıklı sürekli ve kararlı olarak birbirinden hoşlanmaz ise, bu onların dünyaya sadece kötü biçimde teşekkür etmiş, uyumsuz ve mutsuz bir varlık getirebileceklerine işaret eder. Bu yüzden Calderon'un o korkunç Semiramis'i hem havanın kızı diye adlandırılmasında hem de onu hem ardından kocanın katledildiği ırza geçmenin kızı diye takdim etmesinde çok derin bir anlam gizlidir. Dipnot. Calderon'un ünlü oyunu La Hija del Aire'de Semiramis, Avrupa edebiyatında bundan başka Voltaire'in Semiramis adlı trajedisinde ve Rossini'nin Semiramid adlı operasında konu olmuştur. Son olarak, farklı cinsiyetten iki bireyi birbirine böylesine güçlü ve bir şekilde çeken şey, gerçekte yaşama iradesidir. Bu irade, kendisini bütün türde gösterir ve ebeveynleri olacakları varlıkta, hedefleriyle örtüşen doğanın bir nesne olarak varlık göstereceğini önceden haber verir. Dünyaya gelen bu yeni varlık, babasının iradesini veya kişiliğini, anasının zekasını ve her ikisinin beden yapısını tevarüz eder. Ne var ki kural olarak bir kimse, hayvanlar için de geçerli olan döllenme yasasına, yani melez canlılar yetiştirilirken ortaya çıkan kanuna göre, görünüm bakımından daha çok babasına ve endam bakımından daha çok annesine benzer. Bu yasanın temeli, ceninin büyüklük bakımından rahme uygun olmasına dayanır. Bir insanın tamamen istisnai ve sadece kendisi için özel olan karakterini ve özel oluşumunu açıklayabilmek imkansızdır ve iki insanın birbirine tutkulu aşkını açıklamak da aynı derecede imkansızdır. Çünkü bu durum, karakter bakımından bir o kadar bireysel ve sıra dışıdır. Aslında temel bakımından bunların her ikisi de bir ve aynıdır. Birincisi, ikincinin dolaylı olarak dile getirdiğini açıkça ortaya koyar.